Dostlar hayırlı akşamlar. Yine bir kriptososi haftalık değerlendirmesiyle karşınızdayız. Kerem, Burak'la beraber olacağız. Haftayı değerlendireceğiz. Geçen hafta neler konuştuk? Onları birazcık gündeme getireceğiz. Birkaç dakikanızı rica ediyoruz arkadaşlarımızın toparlanması için. Kerem ve kriptososi sayfasından lütfen paylaşımlarımızı yapalım. Birkaç dakikaya başlayacağız. Bence artık başlayabiliriz. Dostlar tekrardan hoş geldiniz yayınımıza. Hayırlı bir akşam diliyoruz. Piyasada tatsız bir gün yaşıyoruz hep birlikte. Piyasaya geçmeden önce ama önce bir SMA hastası evladımız var. Biliyorsunuz bu yayınlarda olabildiğince çok insanın sesini sizlere duyurmaya, sizlerin desteklerini rica etmeye devam ediyoruz. Buna da önümüzdeki dönemde de aynı çocuklarımız için de belki farklı çocuklarımız için de devam edeceğiz arkadaşlar. Aysima'ya umut ol kampanyası için Gökçen Hanım burada, ailenin bir dostu. Bize Aysima'nın durumundan bahsedecek ve yardım etmek isteyen arkadaşların nasıl bir yol izleyeceğini anlatacak. Aysima Hanım hoş, özür dilerim Gökçen Hanım hoş geldiniz tekrardan.
Merhabalar, hoş bulduk Erhat Bey. Kolay gelsin. Hayırlı Ramazanlar
Çok çok teşekkürler. Söz sizde efendim. Buyurun.
diliyorum. Çok sağ olun. Ben öncelikle bir ricam olacak. Bu Aysim Aymutol sayfasının en başta tutturulmuş olanı sayfanın başına tutturabilirsek, IBAN numaralarımız var orada. Eğer uygunsa sizin için. Sayfanın en başındaki.
Burak'cığım, onu halledebilir misin dostum sen?
En başta başa tutturulmuş olan linki tutturabilirsek oradan IBAN'larımız
Tamamdır.
oradan
Tamamdır.
aktarılsın.
Tamamdır. Siz lütfen başlayın. Biz onu halledeceğiz.
Tamam. Çok teşekkür ediyorum. Herkese iyi akşamlar arkadaşlar. Balıkesir'in Kamçılı köyünde yaşayan Aysima bebek için buradayız. Sağ olsunlar Erak Beyler de bize destek için buradalar bu akşam. Bebeğimiz Balıkesir'in Kamçılı köyünde yaşıyor. 16 aylık bir bebek. SMA tip 1 ölümcül kas hastalığıyla mücadele ediyor. Şu anda 7 tane makineye, çok özür dilerim, bağlı yaşam mücadelesi veriyor. Bebeğimiz 6 ay yoğun bakımda kaldı. Kampanyanın başlama süresi de geçen sene bu zamanlara denk geliyor. Yani bir seneyi aşkın bir süredir kampanya devam ediyor. Bugün itibariyle %44 oldu kampanyamız. Ramazan vesilesiyle biraz hızlandık tabii ki. Yavaş ilerlememizin sebeplerinden biri de işte bebeğimizin 6 ay yoğun bakımda kalması ve ailemizin çiftçilikle uğraşan, hayvancılıkla uğraşan bir aile olmasından da kaynaklanıyor. Bu kampanyalarda maalesef şöyle bir durum da var. Ailenin statüsü, sosyal çevresi, ekonomik düzeyi kampanyaların ilerleme sürecini çok etkiliyor. Bizim ailemizde bir köyde yaşayan, çiftçilikle hayvancılıkla uğraşan bir aile olduğu için çok fazla sesini Aysima'nın duyuramadık. Ama son zamanlarda ciddi anlamda bu konuda ilerleme kat ettik. Bebeğimizin sizlere ihtiyacı var. Nasıl yardımcı olabiliriz diye sorarsanız eğer. Şu anda biraz sonra başa tutturulacak, Erak Beyler tutturacak. Resmi valilik onaylı, Balıkesir Valiliğinin bize vermiş olduğu bir izin var, kampanya iznimiz var. Bu kampanyaya bağlı olarak IBAN numaramız var. Bu IBAN numarasına bağışlarınızı gönderebilirsiniz. Yurt dışından bağış yapmak isteyenler, evet şu an tutturuldu. Yurt dışından bağış yapmak isteyenler de Aysima'ya Umut Ol sayfasında yurt dışı bağlantılı hesap bilgilerimiz de mevcut. Tap linke tıkladığınızda oradan da bilgilere ulaşabilirsiniz. Ayrıca istek buradan söyleyerek size direkt DM'den de arkadaşlarımız iletirler. Yapacağınız 10 liralık, 20 liralık bir bağış bir bebeğin hayatını kurtaracak. Aysima'nın yaşaması yurt dışındaki Zolgensma gen tedavisini almasına bağlı. Bu ilaç şu an Türkiye'de karşılanmıyor tutar olarak. Bizim Dubai'den almış olduğumuz 1 milyon 885 bin dolarlık bir teklif var. Bu teklifin %44'ü şu an itibariyle tamamlanmış durumda. Geriye kalan miktar için de herkesten gücü yettiği kadar imkanları dahilinde yapacağı bağışları bekliyoruz. Dediğim gibi IBAN numaralarımız valilik onaylıdır. Vergi mükellefiyseniz eğer valiliğin vermiş olduğu izin belgesinin üzerinde var olan valilik onay kodunu dekontlarınıza ekleyerek, yaptığınız bankacılık işlemlerinde o dekonta ekleyerek gider olarak da gösterebiliyorsunuz yıl sonunda. Ayrıca bağış yazıp 12.08'e SMS göndererek de tüm operatörlerden 20 TL bir bağışta bulunabiliyorsunuz. Dediğim gibi bebeğimizin yapacağınız 10 liralık bile bağışa ihtiyacı var arkadaşlar. Yapacağınız 10 lira, 20 liralarla gerçekten çok güzel noktalara ulaşabiliyoruz. Bugüne de böyle geldik. Bizim ayrıca kermeslerimiz var. Sahalarda çalışıyor arkadaşlarımız. Standlar açıyoruz. Sosyal aktivitelerin olduğu bölgelerde standlar açıyoruz. Çevremize duyuruyoruz. Sosyal medya hesapları üzerinden paylaşımlar yapabilirsiniz. Sayfamızı takibi alarak sizler de Aysima'nın sesini duyurmamıza yardımcı olabilirsiniz. Ayrıca Aysima'nın Umut Dükkanı var. Instagram sayfası var. Instagram üzerinden de Aysima'nın Umut Dükkanı'na, Aysima'ya Umut Ol sayfasını takip ederek oradan ürün alabilir veya oraya ürün bağışlayarak destek olabilirsiniz. Dolap uygulamamız da var. Ya Aysima için elimizden ne geliyorsa yapmaya çalışıyoruz bizler gönüllüleri olarak. Sizden de rica ediyorum. Bugün itibariyle şu an Aysima'nın sesini duyanlar olarak bu güzel Ramazan ayında vesile kılarak fitre, zekat, sadakalarınızı, hayırlarınızı, yapmak istediğiniz bağışlarınızı resmi valilik onaylı bu hesaba gönderebilirsiniz. Yapacağınız her 10 liralık, 5 liralık bile bir bağış bir bebeğin nefesi olacak. Şu anda trakeli Aysima ve burnundan besleniyor ve diğer makinalara bağlı bir şekilde, yatağa bağlı bir şekilde 15 aydır bu hastalıkla mücadele ediyor. Bu makinelerden kurtulması için bu tedaviyi alması gerekiyor. Bu tedavinin başarı oranını sorarsanız şu ana kadar 110'dan fazla bebek bu ilacı aldı ve bunların birçok kısmı da daha önce ilk alanlardan bahsediyorum. Trakelerinden de kurtuldular ve fiziksel olarak normal yaşıtları gibi hareketlerini şu an kazanmış durumdalar. O özellikleri kazanmış durumdalar. Yani o yataktan kalkıyor o bebekler. %90 üstünde bir başarıya sahip Zolgensma. Onun için bizler de yurt dışındaki bu tedaviye ulaşmaya çalışıyoruz. Şöyle de bir durum daha var. Bunu da açıklığa kavuşturmak istiyorum. Geçenlerde Sağlık Bakanlığı'nın açıklama yapmış olduğu SMA hastası bebeklerin tüm masraflarını devletimiz karşılıyor gibi bir açıklama yapılmıştı. Bunu da açıklayayım. Türkiye'de hali hazırda 2017 yılından beri verilmekte olan Spinraza ilacı vardır. Bebeklere temin ediliyor. Yalnız bu ilaç sadece hastalığı yavaşlatma işine yarıyor. Tedavi edici bir özellik de değil. Yavaşlatıyor, ilerlemesini durduruyor. Hasarının en minimum seviyede olmasını sağlıyor. Tedavi eden ilaçsa Zolgensma, o da ülkemizde yok. Onun dışında medikal ürünler konusunda devletimiz destek sağlıyor bebeklere. Ama halen makinalarını kendi aileleri kendileri karşılıyor. O kullanılan makinaları ki çok pahalı makinalar bunlar. Bunları aileler temin etmek durumunda. Onun için de bu bebeklerin yaşam mücadelesi gerçekten çok zor. Ailelerin işi daha da zor. 7-24 bebeklerinin başında olmak zorundalar. Hayatları elektriğe bağlı. Yani elektrik kesildiği anda bu çocukların hayatı riske giriyor. Yani böyle bir hayat düşünün. Kimse benim başıma gelmez demesin. Ne kadar destek olabiliyorsa herkes. Biz herkesten bugün yapabilecekleri düzeyde bir destek bekliyoruz. İmkanları dahilinde çevrelerine duyurarak ya da bu şekilde bağışlarla destek olabilirler. Başka da şu an söylemek istediğim bir şey yok. Sorularınız olursa
Eyvallah.
yanıtlayabilirim. Çok teşekkür
Gökşen
ederim.
Hanım, bence yeterince net bir şekilde anlattınız. Detaylı da anlattınız. Teşekkür ediyoruz.
Rica ederim.
Dostlar, ben de bir ricada bulunayım. Yani burada en nihayetinde kripto ile uğraşan insanlarız. Çoğu insan, kripto ile uğraşan çoğu insan, en azından benim gördüğüm, duyduğum kadarıyla en azından bir trade yapacak kadar parası olan insanlar, çoğu için söyleyeyim. Yani burada bir SMS'in hiç kimseyi zorlamayacağı kanaatindeyim. Yani şu anda yayını yüzlerce insan dinliyor. Sadece bir SMS bile yapılsa ciddi rakamlara ulaşabilir diye düşünüyorum. Şu anda canlı yayını dinleyenlerden de, canlı yayından sonra kaydı dinleyenlerden de bunu rica ediyoruz arkadaşlar. Umalım yavrumuza faydamız olsun. Gökçen Hanım çok teşekkür
İnşallah.
ediyoruz açıklamalarınız
İnşallah.
için.
Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun efendim.
Eyvallah. Hayırlı akşamlar diliyoruz. Sağ
Hayırlı
olun.
Akşamlar. Çok sağ olun.
Evet. Burak hoş geldin abi bu arada yayına.
Hoş bulduk Erarp.
Bu arada benim sesim nasıl?
Şimdi daha iyi.
Tamam, süper. Burak, zamanla ilgili bir sıkıntın var mıdır? Niyetim Kerem'le
yok.
Başlamak. Tamam.
Yok yok, Kerem'le baş.
Kerem iyi akşamlar abi, sen de hoş geldin.
İyi akşamlar Burak, hoş geldin Erarp, sen de. Herkes hoş.
Eyvallah. Eyvallah. Kerem, genel olarak abi sen zaten hani seni takip eden insanlar büyük oranda vadeli piyasalarda büyük oyuncuların hareketlerine konsantre olduğunu ve on-chain'e konsantre olduğunu, piyasa okumanı bu temeller üzerinden yaptığını biliyor. O yüzden abi piyasa yorumunu senden rica edeceğim. Sonra karşılıklı da ben de bir iki bir şey söylemek isterim senin yorumlarına istinaden, sonra da Burak'tan global gelişmeleri dinleriz. Buyur abi,
tamam.
Söz sende.
Tamamdır. Şimdi şöyle başlayalım. Hani bu haftaya nasıl başladık ya da beklentilerimiz nasıldı? Şimdi hafta sonunu bir kere, geçen hafta Cuma'ya kadar gidersek bir kere önce opsiyon piyasalarında gene boğaların kaybettiği bir haftayı kapattık. Dolayısıyla da genelde boğalar kaybettiğinde haftalık da olsa, tabii aylık da etkisi bunun çok daha fazla. Ama piyasa zaten hacimsiz olduğu için son zamanlarda özellikle boğalar hem longlardan hem opsiyon piyasalarından devamlı kaybediyorlar. Yani bir anlamda aslında devamlı bir likidite kaybı var. Devamlı da tabii ayı yönlü pozisyon alan yatırımcılar daha da güçleniyorlar. Dolayısıyla hafta sonunu kötü kapattık. Yani hem ruhen, psikolojik olarak, piyasa olarak kötü kapattık. O anlamda da şimdi şöyle bir şey var. Son haftalarda gördüğümüz, son 3 haftadır neredeyse bunu görüyoruz. Nasdaq'ta çok ciddi bir korelasyonumuz var. Yani bunu reddetmek artık mümkün değil. %90 belki 95'e ulaşmış kadar net bir korelasyon var ortada. Yani ABD borsalarıyla net olarak aynı hareketleri yapıyoruz. Ve gün içinde hiç hareket yapmıyoruz. Türkiye saatiyle 4.30 gibi Nasdaq açılıyor. 10.30-11 gibi kapanıyor. Ve biz bu saatler arasında hareket yapıyoruz. Onun dışında da hiçbir hareket yapmıyoruz. Hem hafta sonu hem hafta içi de dahil diyebilirim bunu artık. Dolayısıyla biz piyasa kötü kapatınca hafta sonunda hiç hareket olmayacağını biliyoruz. Nerede döndü hareket? 38.500 işte 39.000 arası belli bir fiyat hareketi vardı hafta sonu. Şimdi böyle olunca zaten kötü de kapatınca beklentiler de zaten Fed'in yaklaştı. İşte iyice artık nakite geçecek olanlar söylenmeye, konuşulmaya başlandı. Piyasada olumsuz bir hava vardı. Bu da haliyle şortları her hafta sonu belli bir seviyeye sıkışmış şortlar karşımıza çıkıyor. Yani fiyat hareketi sığ olunca 38.500-39.500 civarında herkes short giriyor hafta sonu. Şimdi bu shortlar bir ikinci hafta sonunda Nasdaq hani yeni earningler dediğimiz, yani işte önemli firmaların kazançlarını açıkladığı, çeyreklik kazançlarını açıkladığı bir haftadaydık. Dolayısıyla burada riskler var. Yani beklentiler var. O beklentilerin karşılık bulması var. Ya da bulmaması var. Yani çok da iyi bir dönemden geçmiyoruz. Her şirkette çok ciddi karlar açıklamıyor. Çok ciddi sıkıntıları olanlar da var. Dolayısıyla buradan gelen haberler Nasdaq'ı etkiliyor. Nasdaq'tan gelen haber de bizi etkiliyor. Pazartesi piyasayı açtığımızda hafta sonu biriken şortlar likit oldu. Bu da son 3 haftadır çok net bir şekilde karşımıza çıkıyor. Ben de bu sabah paylaşmıştım. Şortlar gene likit olunca tabii biz gene 40.5 seviyelerine kadar dün yükseldik. Ama tabii ki bizim önem verdiğimiz birçok metrik var. Yani ben de onları son 10 gündür falan devamlı paylaşıyorum. Bu metriklere göre şimdi mesela teknik analiz tarafından baktığımızda işte 111 DMA diyoruz, 100 günlük hareketli ortalama, 50 günlük hareketli ortalama, ben bunlardan bahsediyorum. Sen kendi tarafında gene teknik analizde farklı ortalamalardan bahsediyoruz ama nereden bakarsak bakalım. Biz düşen bir trenddeyiz ve çok önemli ortalamaların, çok önemli FIBO dirençlerinin ya da teknik olarak ne bakacaksak birçok şeyin altındayız. Dolayısıyla bu bölgenin güvenli olmadığını, hatta özellikle 111 DMA'ya ben son 2,5-3 haftadır özellikle insanların gözüne sokmaya çalışıyorum. Çünkü devamlı kullandığım bir teknik analizde bir hareketli ortalama değil ama kritik bölgelerde kullanıldığında çok işe yarayan bir hareketli ortalama. Ve dolayısıyla bunun altına düştüğümüz seviyeler de çok enderdir. Mayıs'ta düşmüşüz. İşte 69K'dan düşerken düşmüşüz. Ve o bölgeden beri de ilk defa 39-38 seviyelerine düştüğümüzde 111 DMA'nın 40 41 seviyesindeydi en son. 111 DMA'nın altına düştük. Biz de o zaman şunu söyledim ben. Yani bu bölgenin altına düştüğümüzde çok büyük düşüşler gelebiliyor. Yani kapitülasyona varan düşüşler gelebiliyor. Tabii bu tartışmalı. Yani bu sene kapitülasyon olur olmaz vesaire. Hani piyasanın artık durumu farklıdır. Geçmiş senelerde yaşananlar yaşanmaz. Mesela bunlar hep tabii konuşulabilir, tartışabilir. Ama geçmişten hani baktığımızda burası geçilmeden en azından şu anki 41-42 seviyeleri hem opsiyon piyasalarında çok önemli. Max Payne 41K seviyesinde, hem hareketli ortalamalar 41-42K seviyesine yığılmış durumda. Buralar geçilmeden yükseliş formasyonuna girilmemesi gerektiğini yani neredeyse her gün söylüyorum. Ama her günde gördüğüm şu, fiyat bu likidasyonları aldıktan sonra piyasada çok ciddi bir longlama oluyor. Bu longlarda haftalar bitişine yaklaşırken, hafta bitişine işte çarşamba, perşembeye yaklaşırken genelde likit oluyor. Bugün çok daha hızlı oldu. Bugün oldular. Yani çünkü çok ciddi bir longlama geldi gene. Ama ciddi dediğim de bu arada kendi içinde ciddi. Yani şu anki durumda ciddi. Yoksa şöyle değil. Yani ben bunu Mayıs'la, Mart'la, Nisan'la kıyaslarsam bunun %1'i belki 1/1000 seviyede oluşan bir fonlama maliyeti.
3 kuruş.
Evet. Yani ama piyasa o kadar hacimsiz olduğu için ve spot üzerinden aslında ilerlemediği için buradaki hareketler çok, zaten kaldıraç oranları çok yüksek. Yani giren 20, 50, 100 kaldıraç kullanabiliyor. Fiyat hareketi dar olunca insanlar haliyle kullanıyor. Çünkü yani Bitcoin'e gireyim, tamam gireceğim, 38.000'den 40.000'e geldi, ne kazanacağım diyor, 100 kaldıraçla gireyim diyor o zaman. Bunu dediği noktada ne oluyor? Çok fazla short ve long likidasyonu yaşıyoruz. Çok kısa aralıklarla kaldıraç oranları yüksek, fonlama maliyeti çok olmasa da olur. Ama o piyasanın patlaması için yeterli. Bir de şunu anlamamız lazım bizim. Yani şunu kabul etmeden bizim şu an piyasada doğru pozisyon alma şansımız yok. Biz düşen bir trenddeyiz. Yani bu düşen trend ne zaman kendini yükselen trende çevirir? İşte o zaman hareketli ortalamaların geçilmesi, işte ve benzeri formasyonların bir araya gelmesi lazım. Bu gerçekleşmeden biz her dibe almaya çalışırsak yani sonunda gideceğimiz yer belli, batacağız yani. Hani bunu yapıyorsa biri, bu çok ciddi yanlış bir strateji. Ha şunu demiyorum. Çok uzun vadeli düşünen biri vardır ve her dibi fırsat olarak görüyordur. Çok ufak miktarlarda DCA dediğimiz rakamlarla alımlar yapıyordur. Buna tamam. Ama yani şu an piyasada olan kimsenin portföyü, yani çok az insanın belki portföyü bu şekilde ilerliyordur. Dolayısıyla birçok insan zaten altcoin'de kalmış durumda. Altcoin alınmaması, altcoin'lere şu an girilmemesi gerektiğini çok kez konuştuk. Yani 6 ay 7 ay geçti belki. Neden? Dominans seviyesi 40-41'e çok yakın. Bitcoin'in burada yaşayacağı bir düşüş altcoin'leri 2 kat, 3 kat, 5 kat etkiler. Bunlara yani kaç kere söyledik bilmiyorum. Ama hep aynı şeyler yaşanıyor. Dolayısıyla da biz de her hafta bunu söylemekten sıkılmıyoruz. Çünkü aynı şekilde tam tersinin de hem sosyal medyada hem insanların davranışlarında bir şekilde bizim söylediklerimizin etkisinin değil, farklı şeylerin etkisinin olduğunu, her düşüşte bir altcoin alımı, her düşüşte bir %100 portföye girme gibi bir davranış şekli var. Bu da insanları daha kötü bir zarara sokuyor tabii ki. Önümüzdeki hafta Fed var. Bu hafta opsiyon piyasalarının kapanışı var. 41K seviyesi çok önemli. Geçilemezse gene ayıların ciddi bir zafer elde ettiği bir ay daha olacak. Ve önümüzdeki haftada Fed var. Ondan sonrasında CPI verileri var, enflasyon verileri var. Dolayısıyla önümüzde çetrefilli bir dönem var. Parasal sıkılaştırma geliyor, faiz geliyor. Yani bunları fiyatlandı, bunların hepsini gördük, ettik değil. Şu an fiyatlanma aşamasını geçtik biz. Şu an biz gerçekleri yaşıyoruz. Yani piyasadan para çıktığında, yani artık genişleme bittiğinde ne olacak? Faizler geldiğinde yatırımcı davranışları nasıl şekillenecek? Önce bunu tahmin etmeye çalışmaktan önce görmemiz lazım. Yani biz şey değiliz sonuçta, yani bir balina değiliz piyasayı yönlendirelim. Önce piyasa hareket edecek, bize kendini gösterecek. Ondan sonra da biz de girmemiz gerekiyorsa gireceğiz. Sabırla bekleyeceğiz. Aşağıda da alabileceğimiz önemli seviyeler var. Bunları da zaten daha önce yazdık. Yani ben on-chain verilerine göre işte yüzdeler vererek, hatta tarihsel histogram probability'lere, yani olasılıklara göre işte 35K'nın %30, 31K'nın %20 ve 24K'nın veya o bölgenin %10 ihtimalle test edilebileceğini tarihsel olasılıklara bakarak, yani Bitcoin'in tarihinde buraları, bu bölgeleri ne kadar ziyaret ettiğine bakarak bunları zaten Ocak ayında da yazmıştım. Ben bu bölgelerden tabii ki ufak ufak toplamaya çalışacağım. Ama piyasa bana kendini göstermezse net bir girişte yapmayacağım. O güne kadar da bekleyeceğim. Yani riskleri hala önceliklendirmeye devam Erak.
Teşekkür ederim Kerem. Ya, yani biz aslına bakarsan seninle hani birçok metriyede müşterek de bakıyoruz. Zaten seninle hani gün içinde de ikimiz de konuşuyoruz hep özel iletişim kanalları aracılığıyla. Bunları hani benzer şeyleri zaten konuşuyoruz. Elbette burada konuşulanları farklı farklı kendi ifadelerimle ben de işte videolarımda anlatmaya çalışıyorum. Tweetlerde anlatıyorum. Ama bizim belki de fark edemediğimiz bir şey var. Onu soracağım sana Burak'a geçmeden önce. Bunu da samimiyetle soruyorum. Yani her analistin görüşlerinin değerli olduğunu düşünüyorum. Çünkü piyasa iki yönlüdür. Bazenleri bazılarımız yanılacak. Bazenleri bazılarımız doğruyu bulacak. Yani bu hep böyledir. Hep de böyle olacak. Bu şüphesiz. Yani lütfen öyle anlaşılmasın. Kimseyi aşağılamak falan değil. Ama şu sorunun gerçekten cevabını merak ediyorum. Aslında kendim için değil arkadaşlar için bu soruyu sana soruyorum. Şu anda piyasaya dair olumlu konuşanlar neye göre konuşuyor? Ben gerçekten böyle majör elle tutulur herhangi bir şey şu an itibariyle en azından Mayıs toplantısına kadar göremediğimi Nisan'dan beri söylüyorum. Senle de söylüyoruz. Evet. Bizim kaçırdığımız bir şey mi var? Bir şeyi mi göremiyoruz?
Yani benim düşüncem şu, burada gördüğümüz birçok hani sosyal medyada yüksek takipçiliği bu işle uğraşan insanın birçoğunun sadece boğa piyasasında tecrübeli olduğunu düşünüyorum. Yani son zamanlarda özellikle gördüğüm bu. Ama boğa piyasası ve yani düşen ya da yükselen piyasada davranış şekilleri çok farklıdır. Yani yükselen bir piyasada dipleri satın alırsın. Çünkü trend vardır. Mesela ne dedik? 1000 katı belki longlama vardı. Yani Mart, Nisan aylarında. Ama piyasa bunu kaldırıyordu. Çünkü alım vardı. Yani talep satışa göre çok daha azdı. Şu an her tepe satılır durumda. Yani en ufak bir tepe yaptığımızda hemen CDD verilerini giriyoruz. Borsalara giren rakamların arttığını görüyoruz. Hemen satışa yönelen bir yatırımcı davranışı var. Yani büyük ya da küçük satıyorlar bir şekilde ve talep onu karşılamıyor. Çünkü talep genel itibariyle vadeli borsalardan geliyor. Ve spot alanında çok ciddi bir alım yok. Yani spottan geldiği anda spot driven rally dediğimizde burayı alırsın. Her dibi toplamaya çalışırsın. Çünkü yükseliş devam edecektir. Ama şimdi biz 69K'dan beri düşen bir piyasadayız. Neredeyse baktım. Yani aşağı yukarı 15 tane hani dip diyebileceğin bölge var. Hani burası dip al, burası dip al. Şimdi yükselen bir piyasa olsa ya 15'inden birinde gerçekten yükseliş formasyonu sergilerdi. Ama insanlar şuna bile bakıyor. 33K'dan beri yükselişteyiz. Ya 33K'dan beri yükselişteysek 69K'dan beri de düşüşteyiz. Şimdi ben gerçek mi? Yani asıl trende bakıyorum. Şimdi tabii ki herkesin trende bakış şekli farklı. Ama bu piyasada trade edemeyecek insanlara çıkıp da bu dibi de aldım, bu dibi de aldım, bunu da alın, bunu almayan kaybeder demenin hiçbir anlamı yok bana göre.
Kesinlikle.
Ya o açıdan da benim yorumum açıkçası senin söylediğine o. Yani birçok kişinin boğa piyasasında tecrübeli olduğunu düşünüyorum. Burada da tecrübeli olmak bana göre çok zor bir şey değil. Ama doğru projeleri seçersen çok güzel tabii işler yapabilirsin. Oradaki fark orada geliyor. Çünkü her proje değerlenecektir elbette. Ama orada doğru projeleri hızla değerlenecek, aslında değerlenmemiş projeleri bulabilmek o da bir beceridir. Ama sen trendi takip edemiyorsan, trend dönüşümünde sen stratejini değiştiremiyorsan orada aldığın her dip sana zarar yazacak. Bunu yapamadıklarını görüyorum. Yani ben piyasada bu davranış şeklini bilmediklerini ya da bir şekilde bilseler bile uygulamadıklarını ya da anlatmadıklarını düşünüyorum. O yüzden de durum bu diye düşünüyorum. Bilmiyorum herhalde sizlerin de yorumu önemli tabii.
Kesinlikle aynı kanaatteyim. Bu işin rasyonel tarafı. Bir de işin psikolojik tarafı var. Galiba geçen hafta da yine burada konuşmuştuk, ifade etmeye çalışmıştım. Şimdi şöyle de bir kitlenin psikolojisini yönetme gayreti görüyorum. Ben özellikle anlı şanlı fenomenlerde. Tekrar söylüyorum, kimsenin davranış biçimini yermek, eleştirmek, onları bir yere, kendimizi bir yere koymak gibi bir derdimiz yok. Sadece yorumlamaya çalışıyoruz. Çünkü insanlar üzerinde ciddi etkileri oluyor. Orada insanların talebine göre bir şeyler yazma gayreti görüyorum. Çünkü şöyle bir talep var piyasada. İşte Kasım'dan beri net bir şekilde bir baskı piyasası içindeyiz. Çok tatsız, çok can sıkıcı. İnsanlar büyük paralar kaybettiler. Kaybetmeye devam ediyorlar. Dolayısıyla insanların bir şeye tutunma ihtiyacı var. Psikolojik bir ihtiyaçtan bahsediyorum. Bence fenomenler de belki kendileri de şahsi olarak o bıkkınlıktan da dolayı hem şahsi beklentileriyle hem de kitlelerini biraz daha motive etmek için de bana olumlu şeyler konuşuyorlar gibi de geliyor. Böyle de bir düşüncem var. Senin de bu konuda hemfikir olduğunu biliyorum. Evet, evet, daha da uzatmayalım. Evet. Peki abi, ben o zaman Burak'la birazcık devam edeyim. Burak, burada mısın abi?
Abi kendi aramızda konuşuyoruz dedin yani Kerem'le gün içerisinde. Beni niye katmıyorsunuz abi? Niye konuşuyorsunuz gün içerisinde?
Abi biz konuşurken sen uyuyor oluyorsun. Sen çalışırken biz uyuyor oluyoruz. 7-8 saat fark olunca öyle oluyor abi.
Evet, kendi aranızda trade yapıyorsunuz. bana gelince uyuyor değil mi?
Gerçekten trade etmiyoruz bak. Gerçekten sohbet ediyoruz doğru.
Şaka yapıyorum.
Ama trade etmiyoruz. Burak sen yani malum Fed konusunu seninle her hafta konuşuyoruz. Hani bu hafta konuşmaya değer bir şey var mı emin değilim. Ama eminim senin bizlerle paylaşmak istediğin birkaç gelişme vardır. Dinlemek isteriz abi. Buyur söz.
Kerem biraz önce söyledi. Ona şey söyledi Kerem. Normalde FED toplantısı ayın ortasına denk geliyor. Ayın başında da yani 8-10'unda da enflasyon verisi açıklanıyor. Hani biz önce enflasyon verisini öğreniyoruz. Ondan sonra da FED'in kararını öğreniyoruz. FED de birazcık ona göre yani hareket etmiyor ama tabii ki de ona göre piyasayı şey yapmaya çalışıyor. Yani sakinleştirmeye ya da piyasaya verdiği mesaj onunla alakalı alıyor. Bu dönemden sonra da hani hep o bizim bahsettiğimiz o piyasadaki işte tedirginlik de yani o trend ne yöne gidecekse artık bu toplantıdan sonra artık karar kesinleşince bir rahatlama oluyor ya piyasada. Şimdi bu defa FED toplantısı şeyden bir hafta önce açıklanıyor. Enflasyon verisinden. Şimdi önümüzdeki hafta FED toplantısı var. Ondan bir hafta sonra da enflasyon verisi. Şimdi enflasyon ne olduğunu bilmeden yani piyasa daha doğrusu belki FED başkanları onu biliyordur yani onu bilmiyoruz ama yani enflasyonun tam olarak ne olduğunu bilmeden FED toplantısındaki karardan sonra ben açıkçası bu defa böyle bir karar sonrasında bir piyasada bir rahatlama olmama ihtimali daha yüksek görüyorum. Çünkü enflasyon daha da yükselirse bu zaten FED'in bir sonraki Haziran'daki kararını da etkileyecektir. Biz her seferinde artık hani hatırlayın Kasım, Aralık aylarını tapering başladı. Bu olmadı. Biz bunu biraz hızlandıralım. Sonra 20 o bitti. Haziran'da işte faiz arttırdı. Yok biz bunu Mart'ta yapalım. Mart'ta başladılar. 25 bu da yetmedi. 50'ye çıkartalım. Şimdi 75 konuşuyorlar. Yani FED böyle her ay her toplantıda her şeyde el arttırıyor. Bunun da sebebi enflasyonun hep artmasıydı. Şimdi biz enflasyonun düşen trende girmesini bekleyeceğiz artık. Onun için de işte önümüzdeki haftayı beklememiz gerekiyor. Şimdi bir de şey olacak arkadaşlar şimdi böyle söyleyince işte ya işte tamam Fed bitti hadi ondan sonra enflasyon bitti ondan 10 gün sonra da tutanaklar açıklanacak. Şimdi tutanaklarda da Fed toplantısındaki ayrıntıları öğrenmiş olacağız parasal sıkılaştırmayla, para yakmayla ilgili olarak. Yani ben açıkçası hep söylüyorum bunu. Bugün Nasdaq'la ya da endekslerle olan korelasyondan çıkmak için enflasyonun artık tepesini görmüş olmamız gerekiyor ve bir düşen trende girdiğini görmemiz gerekiyor. O yüzden ben toplantıdan sonraki haftadaki enflasyon verisinin çok önemli olduğunu düşünüyorum. Muhtemelen gene artacak. O yüzden de biz hani bir sonraki ayın gene 10-12'sinde Haziran'ın 10-12'sindeki enflasyonu bekleyip oradaki düşüşü görürsek eğer yani şey olacak o zaman. O zaman tamam işte yani artık zirveyi gördük. Zirveyi gördükten sonra da bu düşüşe girdi. Piyasa biraz rahatlayacak ve Fed'in de artık her seferinde el arttırdığı, her seferinde daha da şahinleştiği bir dönemden çıkmış olacağız. Bu çok önemli bir şey. Piyasadan da ayrışacaksa yani endekslerden ayrışacaksa Bitcoin bence o zaman ayrışacaktır. Onun öncesinde ben açıkçası ayrışacağını çok fazla düşünmüyorum. Evet.
Burada bir şey sormak istiyorum abi. Ağzına sağlık. Teşekkür ederim. Özellikle para yakma, bu tapering ile alakalı tutanaklarda bahsedilen rakam 95 milyar dolardı. Bu toplantıda bu rakamda bir değişiklik olasılığı var mı sence?
İşte enflasyon açıklandıktan sonra toplantı olmuş olsaydı belki değişiklik olurdu ama enflasyonu görmeden bunda bir değişiklik olacağını çok zannetmiyorum. Ya olursa tekrar el arttırmış olacak FED. Mayıs'ta başlayacağını söylemişti yani. Mayıs'tan sonra zaten Mayıs'a geldik mi? Nisan'da mıyız? Kafam karıştı. 26 Nisan.
Gelmek aynen, Mayıs üzere.
Önümüzdeki hafta Mayıs. Aynen. Zaten ondan sonraki ay para yakma dönemine başlayacak. Para yakmayı da bu arada Erkan Öz hocamız söylüyor. O çok hani kripto camiası bu para yakma işini bildiği için çok şey yani herkesin de anlayacağı şekilde bir ifade bu. Para yakmıyor aslında FED ama hani piyasaya etkisi o anlamda.
Hiç sanmıyorum. O token yakmayla bu evet yani hani teknik olarak aynı şey ama etkileri itibariyle bambaşka şeylerden bahsediyoruz. Erkan Hoca'nın pazar günkü videosu ben yani uzun zamandır izlediğim en iyi Erkan Öz değerlendirmesiydi diyebilirim. Herkese de tavsiye ediyorum günlerdir. Özellikle tapering'de iddia edilen ile FED faaliyetleri farklı olduğunda piyasaların tam beklentinin aksine yukarı rally yaptığını anlatıyor. Tabii ki hani en son 2017'den örnek veriyor. 2017 Eylül itibariyle bu dediğim ilan ama icraatta bir yakma olmaması durumu ve piyasaların all time high yapması. Ama o zaman tabii aylık bazda 10 milyar dolardan bahsedilirken şu anda 95 milyar dolardan bahsediyor. Yani bambaşka şartlar içindeyiz. O dönem nitekim Covid yok. Yani savaş yok. Tamam bunu kabul ediyoruz ama öyle de enteresan verilerle dolu bir video. Pazar günkü videosunu izlemenizi tavsiye ederim. Yani sen bakabildin mi o videoya Burak?
Bakamadım ama ben açıkçası şu anki yani son bir yıl içerisindeki hadi bir yıl demeyeyim de 6 ay içerisindeki bizim bu FED'in kararlarıyla ilgili piyasa ile ilgili makroekonomik herhangi bir kararla ilgili analiz yaparken işte 2017 işte 10 sene önce 20 sene önce 30 sene önce işte 40 sene önce ne olduğu tamamen şu an artık havada kalıyor. Çünkü 40 senedir Amerika'da hiç enflasyon yok. Biz ilk defa yani biz bunu yapıyoruz ama hani bu analistleri, makroekonomistlerin hani ABD'deki işte ekonomistlerin olsun işte bu 40-60 işte fon yöneticileri olsun bir sürü bizim yani finans piyasasındaki şu anda herkesin kabul gördüğü birçok şey bu son 40 yılda oluşturulan şeyler ve bu son 40 yılda hiç enflasyon yok ve bu son 40 yılda düşen bir 10 yıllık faizleri var. Devamlı bir şey var. Hani şimdi biz son 40 yıl içerisindeki belli dönemlerde şeye baktığımızda çok sana basit bir örnek vereyim mesela hani hatta bununla ilgili bir yazı da yazmıştım. Erkan Hoca ile de hatta şey yapmıştık hani yazmadan önce onunla da bir taslağına bakmıştı, destek de vermişti hani şey açısından. Şimdi normalde savaş dönemleri olduğunda işte Kuveyt'te, işte Afganistan'da, Irak'ta, işte Kırım'da savaş dönemi başladığında o başladık günden sonra hep piyasa şey olmuş mesela artmış. Çünkü işte savaş başladı artık hani böyle bir tedirginlik vardı. Piyasa ondan sonra hep fırlamış mesela. O zaman da dedim yani tamam son 40 yıldır bu hep böyle olmuş ama son 40 yıldır enflasyon mu varmış? Yok. Savaş başladıktan sonra FED ne yapmış? Faizleri indirmiş. Piyasaya para sunmuş. Piyasayı bir şekilde rahatlatmaya çalışmış. Şu anda FED tamamen ayrı bir yöne gidiyor. Enflasyon korkusu var. Onu kontrol altına almaya çalışıyor. Ya şu an enflasyon %2 olmuş olsaydı ABD'de enflasyon. Resesyon geliyor falan ayağına tekrar para basmaya hala devam edeceklerdi. Çok basit yani. Çok basit ve bunu hep yapıyorlar yani. Ama şu anda enflasyon olduğu için elleri kolları bağlı. O yüzden son 40 yılda yani geriye baktığımızda bizim işte şöyleydi işte o zaman şöyle olmuştu böyle olmuştu. Analizlerin birçoğu boşa çıkıyor. Çünkü ilk defa Fed artık hiçbir şey yani son 40 yıldır hiçbir şekilde sorun olmayan, karşısında savaşma ihtiyacı duymadığı, kontrol altına alma ihtiyacı duymadığı enflasyonla karşı karşıya. Bence ben o tür konulara hep şeyim yani. ciddi bir şekilde mesafeli davranıyorum. Erkan Hoca da biliyor bunu bu arada. Şu an arkasından konuşuyor gibi değil. Yani hoca biliyor zaten. Hayır, benim tavrım için yani bu konuları.
Neticede veri üzerinden de değerlendirme yapıyoruz. Erkan Hoca öyle yorumlamış. Ben biraz daha makul olduğunu düşünüyorum. Çünkü şöyle de bakıyorum. Yani senin söylediklerine de katılmakla birlikte yanlış anlaşılmasın. Ya bir kere bambaşka bir dönemi yaşıyoruz her şeyiyle. Şimdi hani bu anlattıklarının karşılığında aldığı önlemler itibariyle FED'e baktığımızda mesela 2020 yılında basılan para Amerika Birleşik Devletleri'nin 100 yıllık tarihinde basılan paranın hemen hemen 2,5 katı falan. Yani dolayısıyla hani evet enflasyon yok ama bundan önceki işte krizle, Covid kriziyle bundan önceki krizlerde mücadele ettiği aynı argümanla savaşıyor. Aynı şeyi alıyor, aynı çözümü üretmeye çalışıyor ama çok daha cüretkar olabiliyor. Şimdi yani hani bu tarafı da işim var. Yani burada belki de evet yani senin söylediklerin makul, enflasyon dedin ya işte ikilerde olsaydı olabilirdi. Belki abi yine göze alacak enflasyonun. Yani çünkü bundan önce para basma tarafındaki cüretkarlığını baz alarak bunu söylüyorum. Yani ben onun olası olduğunu düşündüğümden değil ama çok ekstrem böyle saçma sapan bir stratejiyle de karşılaşmamız mümkün olabilir diye söylüyorum. Bunda bir başka bir bakış açısı olsun diye söylüyorum.
Ben zaten uzun vadede Kerem pardon. Ben zaten uzun vadede Fed'in tekrar para basmaya, genişlemeye elinde sonunda geri döneceğini ve o politikaya devam edeceğini zaten düşünüyorum ki zaten başka seçenekleri yok yani. Böyle bir hani öyle bir sistem değil yani. Bu sistem devamlı para basmaya devamlı olarak faizlerin indiği bir sisteme dayalı. Bu uzun vadede olacak ama önümüzdeki 6 ay belki 18 ay içerisinde Fed'in bu enflasyonun tamamen kontrol altına aldığını hissetmeden bunu kesinlikle yapacağını düşünmüyorum. İntihar olur zaten yani. Hani şey olur, iş işten yani şey olur. Şu anda önümüzdeki 6 ay en azından Fed'in bu politikadan değişmesi için hani çok büyük Covid gibi işte başka bir Covid, başka bir Amerika'nın da işte sıcak bir şekilde girdiği bir savaş vesaire falan olması gerekiyor. Normal şartlarda şu an tek dertleri enflasyonu kontrol altına almak diyeyim. Sözü öyle bitireyim.
Evet, Kerem. Ben de bu arada yani katılıyorum o konuya. Ya bir kere karşılaştırmalı dönem analizleri yapılacaksa mutlaka o dönemin koşulları eklenmeden yapılmamalı. Bu genelde yapılıyor. Yani hani bakıyorsun grafiğe mesela şu anda da DXY için mesela dolar endeksi için aynı grafikler sunuluyor. İşte yani sadece şunu söyleyeyim. Mesela dolar endeksinin grafiğine gidip baksınlar. Aynı grafik son 8-9 ayda 1 yılda Bitcoin için olsaydı bugün 0.618'den red yer aşağı gider ve riskli piyasalar rally yaşar sözü söylenir miydi? Bu tamamen bence insanların taraflı bakmasından ileri geliyor. Yani yani DXY'nin şu an grafiğine bak, o grafiğin aynısının Bitcoin'de olmasını ben şu an dilerdim. Keşke olsaydı, ben de deseydim ki boğaya koşuyoruz.
Abi ama burada çok özür dileyerek araya giriyorum, insanların hep görmek istediğine bakması anlamında. Geçen bir tweet atmıştım. Sizin de beğendiğinizi gördüm bu arada. Sizin bildirimleriniz hemen düştüğü için. Mesela Dead Cross'la Golden Cross. Teknik analiz de vardır ya, meşhurdur evet. Kerem biliyorsun. Abi günlükte herkes bunları konuşurdu. Şimdi bakıyorum illa onu görecek ya 3 günlükte konuşmaya başladı. Yani bu kesinlikle teknikte de fundamentalde de fractal'da da şimdi bahsettiğimiz fractal kesinlikle böyle gidiyor. Yani insanlar görmek istediklerini söyleyen bir şey buluyorlar, çıkartıyorlar yani.
Evet evet çok doğru. Bana da şimdi özelden sanırım bir sorulmuş öyle bir soru. Sen ona cevap vermiş oldun bence hepimiz adına. Golden Cross, Dead Cross sorulmuş zannedersen 3 günlükte. Yani 3 günlükte Dead Cross'a hiç bakmadım gerçekten hayatımda. Ama işte böyle dönemlerde yükseliş formasyonu yaratmak için herkes her şeye bakıyor. Yani her türlü döneme bakıp burada bu uyumsuzluk varmış, buradan yükselecek vesaire. Ama konuya gelirsek gerçekten Fed'in yani bütün dünyanın enflasyonla ciddi anlamda savaşması gereken bir döneme giriyoruz. Yani bunu sadece Fed de değil, bütün bence merkez bankaları zamanı gelince takip etmek zorunda kalacak. Çünkü en nihayetinde bugün mesela Amerika'dan bahsediyoruz. Kasım'da ara seçimler var. Ya şimdi ortada bir piyasalar var. Piyasalarda kimler var? Gerçekten parası olan, parasını parayla, yani para koyup para kazanan insanlardan bahsediyoruz. Ama Amerika'da ciddi bir kesim, dünyada ciddi bir kesim kirasını ödemek, evinin kirası, evinin kredi taksirini ödemek, evine bir şey almakta zorlanıyor. Ve bunun önünü açmazsan politik anlamda da bitmişsin demektir. Yani bir anlamda senin enflasyona müdahalen şart, yoksa çok ciddi bir dönüşümün arkasında kalacaksın. Ve işte ekonomi değişecek, politika değişecek ve sen yok olup gideceksin yani. Buna bir kere en azından bunu halletmek adına Kasım'a, Aralık'a kadar, belki Amerika'daki ara seçimler bitene kadar bu dönemin bitmemesi gerekiyor. Ve hatta ciddi anlamda savaşılması gerekiyor. Ve insanların da ben şunu anlamasını istiyorum. Yani ya bugün ekmek olmuş vesaire, her ülke için böyle, ya da su olmuş vesaire. Bu, yani bugün şu an Bitcoin buradan 50 bine gitse, ya bu gerçekten bizim enflasyonla gerçek hayatta savaşmamızı sağlayacak bir şey mi? Ya da Nasdaq'ta herhangi bir piyasada kazandığınız, herhangi bir yatırım aracında kazandığınız, ya gerçekten sizi mutlu edecek mi? Çünkü ortada bir kazanç yok aslında. Yani siz o parayı zaten gerçek hayatınızda çok temel giderlere vermek zorunda kaldığınız bir ortamdan bahsediyoruz. Tedarik zinciri sıkıntıları var. Bugün işte Çin'den gelen çeşitli işte videolar, oradaki durum var. Yani oradaki durum ne kadar ciddi değil tabii bilemiyoruz, ya da videolar ne kadar gerçek değil onu da bilemiyoruz. Ama orada da bir sıkıntı var. Ortada bekleyen belli tedarik için tankerler var. Çin'de çok ciddi anlamda bekleniyor. Çok kısa zamanda bu tedarik sıkıntısının dünyayı vurması yani aşağı yukarı an meselesi denebilir. Dolayısıyla böyle riskler varken şu durumda oturup da ben piyasaları kurtarayım, piyasalara zarar gelmesin demek, ya bana göre, hani kusura bakmasınlar bunu söylediğim için, ama çok aptalca olur. Dolayısıyla bunu yapmayacaklarını düşünüyorum açıkçası.
Zaten Biden da söylüyor aylardır. İşte ben şeyim, hani ben işte ben vatandaşlarımı düşünüyorum, piyasayı değil diyor. Hani ayrımı koymaya çalışıyor. Aylardır hep bu şey var. Satır arasında hep bu mesaj var yani. Evet. Hani şey için, işte enflasyonu kontrol altına almak için işte piyasalar işte feda edeceğim tarzı şeyi var. Sen, evet, bir de şimdi şeyden bahsettin ya, global olarak. Yani Almanya mesela, İspanya, işte Hollanda, Japonya, buralarda mesela hani yaşlı nüfustan kaynaklı olarak bir hani enflasyon yaratamama sıkıntısı vardı 10 yıllardır. Bunlarla hep savaşıyorlardı ve enflasyon olmuyor. Enflasyon yaratmaya çalışıyorlar ama olmuyordu. Ya Almanya'da üretici fiyat endeksi %30 geldi. Evet. Bugün İspanya'da %46 geldi. Ya bunun, ya biz %46, %30'ları böyle Türkiye'de hani şey oluruz, hani Türkiye için, hani Türkiye'de kriz dönemlerinde böyle Türkiye bilir için çok fazla. Hani bu ülkeler için akıl alır gibi değil. Yani bu, evet, rakamlar, bu veriler üretilmeye başladığından beri bu seviyeler hiç görülmemiş yani. Sonuç, yani söylediğin gibi önümüzde, yani 6 ay sonrasını kesinlikle bir göremediğimiz bir piyasa var şu anda. Göremediğimiz için de ben önümüzdeki 6 ay için, yani en önemli şey burada enflasyon olacak. O yüzden de hani gözümüz kulağımız orada olacak. Açıkçası ben önümüzdeki hafta Fed toplantısını değil, bir sonraki haftaki enflasyon verisini daha önemli ve gözüm, yani en çok merak ettiğim şey o olacak. Çünkü Fed'in ne yapacağı belli zaten. 50 puan faiz arttıracak. Piyasaya birazcık işte dovish, işte güvercin şey yapacak. Sakinleştirmeye çalışacak. Ondan sonra da enflasyonu bekleyeceğiz diyeyim. Sözü böyle herhalde vereyim.
Yani o zaman henüz inecek mi, çıkacak mı? En sevilen Türk yatırımcısı sorusunun cevabı yok gibi gözüküyor
arkadaşlar. Ya şöyle söyleyelim herhalde. Yatırımcının önünde belirsizlik varsa kimse, evet, oturup da bir piyasaya boğa koşusu getiremez. Ben, eyvallah, bu kadarını söyleyeyim.
Eyvallah abi. Eyvallah. Zaten hani uzun uzadıya konuştuk. Ben biraz da böyle espri tadında bitireyim istemiştim. Çünkü hep biliyorsun bunlarla karşılaşıyoruz. Ya onları anlatma bize. İnecek mi çıkacak mı onu söyle. Siz de hep iki yönlü konuşuyorsunuz falan diyen kardeşlere istinaden söyledim. Neyse arkadaşlar, çok teşekkürler. Bence çok hoş bir yayın oldu. Dostlar, katıldığınız için de teşekkür ediyoruz. Burak, Kerem, ağzınıza sağlık abi. Çok keyifli bir yayındı bence. Arkadaşlar, Eyvallah abi. Arkadaşlar Aysima için yayınımızın en başında biliyorsunuz SMA hastası Aysima yavrumuz için de bir yardım kampanyasını dile getirdik. Yukarıda bilgileri var. Tıklayıp hemen oradan IBAN numaralarını görebilirsiniz. En azından bir SMS atabilirsiniz diye düşünüyorum. Teşekkür ediyoruz. Yardımlarınız için de katılımınız için de hayırlı akşamlar diliyoruz. Önümüzdeki hafta aynı saatte aynı günde görüşmek üzere. Hoşçakalın.